Ayrım 44, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 443. 31. Bölüm. Ertesi gün aracılar kanalıyla iletilen cevap evet oldu. Bununla birlikte Strachey Frank Greco'nun Nick'le tanışmadığı için önceden birer içki içmek istediğine dair bir de haber gönderdi. Geraci de bunu sabırsızlıkla bekleyeceğini bildirdi. İçkiler ondandı. Nick Momo Barone'nin teknesinde kalıyordu. Eddie yeni bir tekne alacak, Kakalak da bunu satın almıştı ondan. Tekne Nick'in tanıdığı çoğu akıllı adamın teknelerini bağladığı Sheep's Head koyunda veya Canarize'de değil, Nicole koyundaki küçük bir marinada bağlıydı. Yani Doğu İslip'teki evine hem çok yakın hem de bir o kadar uzaktı. Burası kısa dönem saklanmak için ideal bir yer olduğunu kanıtlamıştı. Kente yakın olduğu için görmesi gereken kişileri görmeye gidebiliyordu. Charlotte ile de çok dikkatli ayarlanmış bir iki görüşme yapmıştı. Ama görünmek istemediği insanlardan da yeterince uzaktı. Kaçınmaya çalıştığı çoğu kişi için New York kenti havaalanlarının daha doğusuna gitmiyordu. Aşağıdaki kamera son derece konforluydu. Hatta daktilosunu alt güvertedeki bir poker masasına koyup kitabını bitirmeyi bile becermişti. Sadece son bölüm kalmıştı. Onu yazabilmek için de önce yaşaması gerektiğini hissediyordu. Yine de bazı notları vardı. Nasıl gidiyor diye sordu Momo. Toplantıdan bir önceki geceydi. Balık tutuyormuş gibi yaparak açıkta duruyorlardı. Michael bu toplantıya gündemi bilmeden mi katılacak? Geraci başını salladı. Başka bir şey sanarak katılacak. Halledilecek her zamanki boktan anlaşmazlıklar var. Bir de öteki birkaç donun söylediğine göre Michael komisyondan yatlara karşı yaptırım uygulanmasını isteyecekmiş. Momo'nun yüzü aydınlandı. Şu New Orleans'lı çocuklar ne işe yarayacakmış bu? Sadece bir günah keçisi istiyor dedenik. Olur da hükümetin Jimmy Shay suikastı ile ilgili soruşturması ortalığı koklamaya başlar, dostlarımıza sıkıntı yaratırsa diye. Bak kakalak, bu akademik, kurumsal, önemi yok. Michael oraya girecek, çekilmesini gerektiren mantıklı gerekçeler duyacak ve şansla yardım ederse başka da bir şey olmayacak. Peki sonrasında? Kendinden öne geçme dedenik. Yani sen bu toplantıya gideceksin ve puf, sihirli bir şekilde işi devir mi alacaksın? Onun gibi bir şey. Seni endişelendiren nedir? Yüce İsa Nick, beni ne kadar tanıyorsun, ben her şeyden endişe ederim. Geraci güldü. Kakalağın tutkallanmış saçını bozmamak için veya bozmaya çalışmamak için yapabileceği bu kadardı. Neden yapıyorsun bunu? Hep sormak istemişimdir. Neyi yapıyorum?
Saçını.
Nesi varmış saçımın?
Hiçbir şeyi.
Hadi, nesi var saçımın?
Saçında bir sorun yok, unut gitsin.
Tamam, örnek olarak şu anki durumu ele alalım dedi kakalak. Rüzgarlı bir havada suyun üstündeyiz ama burada dururken serseri gibi görünüyor muyum diye endişe etmeme gerek var mı?
İki eliyle saçını gösterdi.
Hayır, gerek yok, gayet düzgün. Gemi biçimi de istersen. Bu sadece tek bir örnek. Ama bilirsin, iş modayla ilgili seçimlere gelince kim bilebilir ki? Niye bazı adamlar terzileri kol manşetlerini epeyce göstersin ister de bazıları istemez?
Bu konuda epey kafa yormuşsun dedenik.
Ne haltsa dedim ama, işin doğrusu bir yerden sonra insanın alameti farikası oluyor, hepsi o.
İlk sorunun cevabına gelince dedenik, bu büyüklükte bir adamı kendi isteği dışında emekli etmek, şanslı Charlie otluğa salındığından beri yapılmış bir şey değil. O da yıllar önceydi. O yüzden elimizde takip edilecek bir oyun metni yok gibi bir şey. Toplantı gecesi sen sosyal kulübüne git, oradan hiç ayrılma ki sonradan seni nerede bulacağımı bileyim. Ama gerçekten bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Olaya Michael'ın gözünden bakarsak bunun şirket başkanının kovulduğu bir yönetim kurulu toplantısından farkı yok.
Belki dedi kakalak, sadece şu ana kadar ailesi şirketin kendisiydi. O yüzden daha çok Getty Petrol, Jean-Paul Getty'yi kapı dışarı ediyormuş gibi.
Geraci'nin kaşları havaya kalktı.
Ne dedi Momo, bilirsin o Carlos'u kaçık Eddie'nin gazetelerine ondan önce dokunmam yasak diye onları hiç okumuyor değilim. Eğer iyi bir konsilyer olacaksam benim...
Savunmaya geçmene gerek yok dedi Nick elleriyle bir dur işareti yaparak. İş zaten senin, tamam mı?
Kakalak başını salladı. Tamam.
Güvenlikle ilgili ayrıntılardan kim sorumlu olacak?
Emin değilim. Çifte tabanca Richie ilgilenecek o konuyla. Ve Michael'ın konsilyer olarak kimi getireceği hakkında hala bir şey yok mu? Tabii birini getirirse.
Yok.
Ya Richie olmalı ya da Eddie. O zaman öteki donlar karar verirken onlar da salonda olacak demektir. O adamların hiçbiri beni hayalci diye dışlamaz. Aksine Richie fırsatçıdır. İltifat olarak söylüyorum. Eddie de.
Bugün de Yaşar, biliyorum kaç kez durmadan geçmişten ve gelecekten hoşlanmadığını, anlatışına tanık olduğumu tahmin edemezsin.
Hatta Michael bu şekilde saf dışı olmasa bile, ki bana anlattıklarından ve başka yerlerden duyduklarımdan anladığım kadarıyla hala durum bu.
Öyle.
Ama olmasa da en kötü senaryo bile gerçekleşse, Michael komisyonun emirlerine boyun eğmeyecek kadar adamı nasıl toparlayacak? İmkansız. Bunu denerse intihar olur.
Kakalak bunu biraz düşündü ve hak vermiş göründü.
Ben bahis oynayan biri olsaydım dedi, insanların toplantıda alınan kararı duymasından sonra Michael'ın köşesinde güçlü olarak sadece Al ve belki bir de Tommy Nery'nin kalacağına bahse girerdim.
Pornografiye düşkün eski bir polis dedi Geraci ve yeğeni olan uyuşturucu müptelası iblis. Bu kadarıyla başa çıkabiliriz. Başa çıkmanın diğer anlamı anlaşılsın diye bir süre durdu.
Mama pornografi mi diye sordu.
Hani bir süre kent merkezinde bir yerim vardı, hatırlıyor musun? Neri düzenli gelenlerden biriydi. Onu bir daha gördüğünde gözünün içine bak ve bana yüzyılın en süzgün mastürbasyoncusunun o olup olmadığını söyle. Ha bu arada dedinik, kendini tedavi etmek için mucizevi bir yol bulmadıysan sen tam bir bahis meraklısısın.
Bıraktım dedi, başıma bir iş filan gelmeden hem de.
Başına bir iş geldi demiyorum dedinik, o kadar alıngan olma. Kakalak kabul anlamında başını salladı. Pekala dedi Geraci, her ne kadar bütün gün burada ucunda yem olmayan oltamla oturup gelen geçen güzel yelkenleri seyretmek istesem de kentte halletmem gereken işler var. O yüzden çabucak iki şey diyeceğim ve sonra yola koyulacağız. Birincisi, kesinlikle bu konuda hiç kimseye bir şey söylemediğinden emin olmam lazım.
Senin dönüşün hakkında mı?
Evet, ben. Hayır, komisyonu o işe yaramaz serseriyi emekli etmek için kullandığım konusunda.
Ah hayır, tek bir kişiye bile, ne Renzo'ya, ne Sicilyalı çocuklara, ne kuzenim Ludi'ye kimseye bir şey demedim.
Emin misin? Bir dakika düşün. Geraci boş atıp dolu tutmaya çalışmıyordu, sadece emin olmak istiyordu. Kakalak çok şükür emirleri ciddiye alan türden bir adamdı. Çoğu insan o birkaç dakikayı birkaç saniye olarak yorumlardı. Ama Momo tam tamına 60 saniyenin dolmasını bekledi.
Kimseye söylemedim dedi, eminim.
Pekala dedi Geraci, öyleyse şöyle yapacağız. Belli ki yarım akıllı biri bile bunu benim başlattığımdan kuşkulanabilir. Ama bırak tahminini yürütmeye devam etsinler. Hiç kimsenin bizzat konuşmak zorunda kaldıklarım dışında, hiç kimsenin bunun öteki donlardan birinin fikri olduğu dışında bir şey kanıtlayacak durumda olmasını istemiyorum.
Oraya korumasız mı gideceksin?
Ben aslında oraya gitmiyorum. Daha çok kapının dışında bekleyeceğim söylenebilir. Momo boğazını temizledi.
Benim de gelmemi ister misin? Ya senin? Normal görevim çerçevesinde... Veya sırf arkanı dönebileceğim bir adam olarak benim için onur olur.
Nick Momo küçümsediğini zanneder diye gülümsemeye çalıştı ama kakalağın bağlılığının ne hale geldiğini görmek gerçekten çok sevimliydi. Çok teşekkür ederim dedi ama Michael paketlenip yollanana kadar seni herhangi bir sıcak durumdan uzak tutmalıyız. İçeride ne işler çevirdiğini anladıkları anda ölü bir adam olursun. Momo'nun omuzları çok hafifçe çöktü ve başını salladı.
O zaman sadece bir koruma al, çünkü insan asla bilemez.
Nick bunu düşündü. O sırada Liberya bayrağı taşıyan siyah ve kahverengi bir yük gemisi yanaşıyordu. Nick'in Amerika'ya uyuşturucu ve diğer karlı malları yolladığı binlercesinin tıpatıp aynısıydı. Bildiği kadarıyla bu da onlardan biriydi ve Stracci kontrolündeki bir rıhtıma yanaşmaktaydı. Sonunda Sicilyalılardan birini yolla dedi. Tekneden ayrılışıma kadar ne kadar yakın zamanda gelirse o kadar iyi. Restoranın karşısında sokakta bulsun beni. Sadece en gerekli bilgileri ver ve... bir de Beretta M12 ver. Herhangi bir şey yolunda gitmezse, durumu biraz eşitler hiç olmazsa... M-12 saniyede 10 mermi atan güzel bir makineli tabancaydı ve 200 metre uzaktan bile hedefi vururdu.
Oldu Bill dedim ama. Peki ikinci konu?
Ah doğru. Şu Yunanlı Frank tipi. Ne biliyoruz onun hakkında?
Öğrenebildiğim kadarıyla dedim ama iyi bir adam. Parlak mücevherlere ve kolonyaya meraklı. Ama önemli konularda herkes iyi şeyler anlatıyor. Ve onunla Kara Tony konusunda haklıymışsın. Birlikte oldukları her şeyde Greco ihtiyar adam ne derse onu yapıyor. Bana göre komisyonda akıllıca bir şey yapmak için daha çok yeni. Artı kimse o Jerry Spirzola evinin 1 kilometre çevresinde bir şey yapmayı planlamıyor. Bu arada yemekleri güzelmiş diye duydum. Fakat neyse, adamın seninle konuşmak istemesinin nedeni bence insanların onun Kara Tony'nin Lekkakulos'u olduğunu sanmalarından çekilmesi.
Geraci'nin Lekkakulos'u olan Momo bunları görünür bir ironi hissetmeden söylemişti.
Sağ ol dostum dedi Geraci, gayet iyi iş çıkardın.
Oltalarını kaldırdılar ve Momo motoru çalıştırıp tekneyi sahile yöneltti.
Ama ortada bir soru daha var diye bağırdı. Michael Corleone babanı öldürttü, seni öldürmeye çalıştı. Hem de defalarca ve şimdi sen kendini tatmin etmeyecek misin? Öylece yürüyüp gitmesine izin mi vereceksin?
Geraci kolunu Momo Barone'ye doladı. Eğer barış içinde giderse ne ben ne de adamlarım ona dokunmayacağız diye söz verdim dedi.
Doğru dedi kakalak, ben de öyle dedim ya.
Geraci başını salladı. Orada büyük bir eğer var dedi ve bu sadece başlangıç. Kakalak anlamıştı.
Dünyada senin adamın olmayan bir sürü insan var dedi.
Ve tamamen istatistiksel bir bakış açısıyla diye belirtti Geraci. Bunların bazıları kesinlikle senin kaza yapmaya meyilli adamlarından olacak. Hem kendileri hem başkaları için tehlikeli olanlardan.
Momo yüksek perdeden ve neredeyse kızlara has tarzda bir kahkaha patlattı. Nick onun böyle güldüğünü daha önce hiç görmemişti.
Yarın bu vakitler ha dedi kakalak.
Merak etme dedi Geraci.
Nick Geraci çeyrek yüzyıldır New Yorkluydu ama Staten Island'a adım atmamıştı. Köylü dolu ucuz gündüz seferi yapan o feribota binemeyecek kadar sabırsızlanıyordu. Ama bunun dışında tek yol New Jersey'yi geçmek ve arabayla gitmek ve sonra aynı şekilde geri dönmekti. Yeni iki katlı köprü dünyanın en büyük asma köprüsü Brooklyn'deki Bay Ridge'i Staten Island'a bağlıyordu. Bitmiş gibi görünüyordu ama gelecek aydan önce açılmayacaktı. O yüzden Nick Momo Barone'nin teknesini alma özgürlüğünü seçti. Üstelik yolunda gitmeyen bir şey olursa oradaki cehennemden kurtulmak için kapalı olma ihtimali bulunan bir köprüden veya o yavaş kolayca arama yapılabilecek feribottan çok daha iyi bir yoldu. Tekneyle oraya seyir yapmak düşündüğünden daha zor oldu. Sudayken New York'un manzaraları insanı yürürken veya arabayla geçerken gördüklerinden çok farklıydı. Ama kıyıktan uzaklaşmadı. Gözünü güneşin bulunduğu yerden ayırmadı ve kafasında sürekli New York'un haritasını tutarak kısa süre sonra o asma köprünün kulelerini görmeyi başardı ve tekneyi o tarafa yöneltti. Çok geçmeden köprünün altında seyrediyordu. Buraya yelken açan ve New York limanını gören ilk beyaz olan İtalyan kaşifin anısına köprüye Verrazzano Narrows Köprüsü adı verilmesi düşünülmüştü. Bir sürü dilekçe gönderilip belediye başkanı da arka çıkınca şimdi katledilen başkanın adı verilecekmiş gibi görünüyordu. Şu anda Nick Geraci'de köprüyü son gören İtalyan kaşifti. Manzaranın güzelliği karşısında soluğu kesilmişti. Uzaktan belli belirsiz bayan özgürlük de görünüyordu. Kendi annesiyle babası da Ellis adasından gelirken onu böyle görmüş olmalıydı. Ve bir an sonra Stapleton'daki bir rıhtıma bağlanmaktaydı. Hava kararıyordu. Restoranın kuzeydoğu kıyısına yakın bir yerlerde olması lazımdı. İnce güzel sayılabilecek açık kahverengi saçlı ama İtalyan olduğu aşikar muhtemelen 30 yaşlarındaki bir kadını durdurup yolu sordu.
''Kadın neredensiniz siz?'' dedi. Sanki başka bir gezegenden diye cevap vermesini beklermiş gibiydi.
''Geraci Cleveland'dan'' dediğini duydu. Niye öyle dediğini kendi de bilmiyordu.
''Burada ne işin var Cleveland?''
Kadının anormal ölçüde küçük gözleri vardı. Staten Island şimdiden asabını bozmaya başlamıştı. Buralarda tıpkı büyük Çin Seddi gibi uzaydan bile görünebilecek kadar büyük bir çöplük olması lazımdı. Büyük Staten Island çöplüğü. Bu hafta Amerika'da açık sınır haftası dedi Nick. Bütün gazetelerde yazıyor bayan.
Sahi mi dedi kadın.
Hayır dedi. O kavşağın nerede olduğunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz?
Ne fark eder ki? Pazartesi günleri orası kapalıdır Cleveland. Hey, senin kafanda bir sorun mu var ne?
Nick titremeleri fark etmemişti. Bakın dedi, o restoranın önünde karımla buluşacağım. Yalan söylemişti. Ama karısından bahsedince kadının bu flört meselesini kapatacağını tahmin ediyordu. Yolu tarif etmişti ama tarifin olduğu kağıdı kaybettim. Ve şimdi kibarca beyefendi gibi sizden yardım istiyorum ama...
Dokunaklı Cleveland dedi kadın
ama yolu tarif etti ve bilginin kaynağı yüzünden buna şaşırdıysa da Nick restoranı buldu. Kendi standartlarına göre bile erkendi, daha bir saat vardı buluşmalarına.
Jerry Spirizola evinin kapısı kilitliydi ama sonuçta pazartesiydi. Nick erken gelmişti ve kendisi buralı değildi. Bu dar görüşlü ada dünyasından bunalan geracı, sokağı arşınlayarak veya daha kötüsü restoranın önünde dikilerek dikkat çekmek istemiyordu. Burası insanı doğruca hapse tıkıp yerleri paspaslama cezası verecekleri türden bir yere benziyordu. Sokağın karşısında bir bar vardı ama vitrini tuğla ve cam tuğlalardan oluştuğu için Frank Greco'nun veya o Sicilyalı korumanın gelişini göremezdi. Küçük de bir kitapçı vardı ama kitapçılarda da bazen zamanı ve yeri unutuyordu. Bir telefon kulübesi bulmak üzere yürümeye başladı. Böylece biraz da vakit öldürmüş olacaktı. Ailesinden o kadar uzun süredir ayrıydı ki yanında bolca bozukluk bulundurmak ikinci tabiatı haline gelmişti. Bunun için Taxco'da satın aldığı el yapımı deri cüzdanı kullanıyordu. Yine her zamanki karmaşık yolları izledi ve Charlotte açması gereken sürede telefonu açtı.
Özür dilerim dedi Nick.
Ne oldu?
Bütün bunlar için özür dilerim dedi. Olanlar için, ailemize yaptıkları için.
Bir sorun mu var?
Arkadan televizyonun sesi geliyordu. Ya haberler vardı ya da bowling maçı. Evine ta ne zamandır ayak atmamıştı. Şeyden beri. Bunu düşünmek istemiyordu. Ne kadar kısa sürede tekrar evinde olabileceğini de.
Hayır dedi, sorun yok. İyimser bir şey söylemeye korkuyordu.
Başından beri hiç bu kadar yakın olmamıştı. Alnını kulübenin camına dayayıp gözlerini kapadı. Her şey yolunda.
Seninle gurur duyuyorum dedi karısı. Seni seviyorum.
İltifat peşinde değilim dedi.
Ama gurur. Uzun bir sessizlik oldu. Televizyondan teneke gibi bir müzik geliyordu. Bir sigara reklamıydı.
Sıfatlarla ilgili bir şey değil dedi Charlotte sonunda.
Sonunda Fausto'nun pazarlığının ilk müsveddesini okumasına izin verdiğinde de aynı şeyi söylemişti ve haklıydı.
Sakın üzülme, tamam mı dedi Charlotte. İşini hallet ve eve gel. Bozulan her şeyi hallederiz. Ben iyiyim, kızlar iyi. Bu işte hep birlikteyiz. Aksilikler yaşadık ama 10 sentle 1 dolar da geçti gitti. Öyle demezler mi?
Öyle derler dedi Nick. Fakat hayatın çoğu zorluğu karşısında genellikle böyle davranmazlar.
Eh, senin ailen yapmacıklı insanlardan oluşmuyor dedi. Biz neysek oyuz.
Adalet diye fısıldadı Nick.
Nedir o?
Ben de seni seviyorum dedi. Kapatmam lazım. Ama yatakta benim tarafımı da ısıt, olur mu?
Ahizeyi yerine koyup telefona baktı. Başka konuşma yapacak halde değildi. Şu anda tek istediği bir salon bulup birine ardı ardına yumruklar indirmekti. Hızlı, küstah bir çocuğa, belki bu titrek ihtiyarı görünce gülmeye başlayacak birine. Ya da daha iyisi, Nick'e o yaştaki halini hatırlatacak birine. Nick babasını düşünmek istemiyordu. Ölümünü, nasıl öldüğünü ve katılmaya cesaret edemediği cenaze törenine. Ama unutmayı da başaramıyordu. Bir Woolworth's buldu ve sıra aralarında dolanıp her 5 dakikada bir dışarı çıkıp baktı. Kimseyi göremeyince yeniden içeri girdi. Birkaç kere Jerry Spirzola evine kadar gitse de kapı kilitli kalmaya devam etti. Cadde yeterince işlek olduğu için kimse ona dikkat edermiş gibi görünmüyordu. Önce koruma geldi. Önceden kararlaştırılmış gizli el işaretleri ile birbirlerini tanıdılar. Sonra Nick şimdilik biraz geride kalmasını işaret etti. Korumada Nick gibi açık renk tenli, sarışın bir Sicilyalıydı. Modaya uygun görünen bir takım, topuklu Küba çizmeleri giymiş, hava karanlık olduğu halde altın çerçeveli pilot gözlüğü takmıştı. Omuz kılıfındaki otomatik tabancanın hatları spor ceketinin altından zar zor seçiliyordu. Nick çocuğun bir film yıldızını taklit ettiğine bahse girebilirdi ama hangisi olduğunu çıkaramıyordu. Yıllardır sinemaya gitmemişti. Birkaç saniye sonra tam Nick Jerry Spirzola evinin kapısını bir daha yoklarken de Frank Greco geldi.
Kapı kilitli dedi Greco, yanında konsilyeresi ve koruması da vardı. Şaşırtıcı gözlem yetenekleri bahşedilmiş sana dostum.
Kendilerini tanıttılar. Kakalak, Greco'nun kolonya merakı konusunda haklı çıkmıştı.
Açık olması gerekirdi dedi Greco. Sen arayıp kontrol etmiştin değil mi diye sordu konsilyeresine.
Sonra Nick'e patron olmak mı istiyorsun diye mırıldandı.
O zaman buyur bakalım göz alıcı patronluk dünyasına.
Kollarını kavuşturup derin bir nefes aldı ve başıyla caddenin karşısındaki vitrini, tuğla ve cam tuğladan oluşan barı gösterdi ve hep birlikte başını takip ettiler. İçerisi dışarıda göründüğünden de küçüktü. Neredeyse bir duvar boyunca antika görünümlü meşe ağacından oymalı bir bar uzanıyordu. Bar dışında oturmak için sadece iki tane ucuz kaplama yuvarlak masa vardı. Ön tarafa yakın olan masaların yanına bir müzik dolabı duruyordu ve o anda Marvin Gaye'in Bir Tanık Bulabilir Miyim adlı parçası çalmaktaydı. Yankees kepi takmış olan şişman barmen içerideki yegane kişiydi. Korumalar kapının girişinde durdular.
Yunanlı Frank, arkada bir oda filan var mı diye sordu.
Barmen eliyle bütün boş masaları ve koltukları gösterdi.
Bugün kahrolası pazartesi dedi, nereye isterseniz oturun.
Greco'nun koruması lafına dikkat et serseri dedi.
Geraci'nin şık adamı da güneş gözlüğünün üstünden baktı ve Geraci başını salladı. Aşırı tepki vermeye gerek yoktu ya da herhangi bir tepki vermeye. Adam sadece bir barmen, şanssız bir sivildi.
Konsilyere caddenin karşısındaki durumla ilgili bazı telefon görüşmeleri yapacağını söyleyerek gitti.
Hiç mi arka oda yok dedi Greco. Barmen omuz silkip bir tuvaletimiz var dedi.
Birer içki içelim ne dersin dedi Geraci Greco'ya. Sonra Jerry's açılır açılmaz oraya geçeriz.
Barmen Jerry's mi dedi. Siz nerelisiniz? Jerry's pazartesileri açılmaz.
Kapat çeneni dedi Geraci, sana söylemedim.
Greco hafifçe gerilmiş gibiydi ve bir viski soda söyledi.
Geraci de kırmızı şarap aldı ve müzik kutusunun yakınında bir yere oturdu. Greco da ona katıldı.
44. ayının sonu. Sayfa 453.